Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Korsan Günlükleri, Michael Crichton. Altın Kitaplar Yayın Evi, 1. Basım, Haziran 2011. Özgün adı Pirate Latitude. Türkçe'ye çeviren Emil Selim Bayındır. Bu kitap 350 sayfadır. Filyo Stüdyosu'nda 6. Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 2 Eylül 2011. Okuyan Levent Filyoz. Arka kapak. Macera romanlarının unutulmaz yazarından soluksuz bir hazine avını ve ihaneti anlatan ustaca kurgulanmış muhteşem bir roman. Yıl 1665, Karayiplerin uzak bir köşesinde bulunan İngiliz kolonisi ile İspanya Krallığı arasında amansız çekişme söz konusudur. Acımasız korsanlar han ve generallerin bulunduğu Port Royal limanında başlayan bu macera dolu mücadele, yine bu limanda yaşayan Kaptan Charles Hunter'ın İspanyollara ait hazine kalyonu El Trinidad'ı ele geçirmek için kendisine paralı korsanlardan bir mürettebat oluşturması ve risk dolu bir yolculuğa çıkmasıyla devam eder. İspanyol kalyonu El Trinidad, İspanya kralının en yakın adamı kana susamış Kazaya tarafından korunmaktadır. Hazine kalyonunu ele geçirmek için her türlü tehlikeye göğüs geren maceracılar korku dolu anlar yaşarlar. Hunter bu mücadele sırasında mürettebatının büyük bir kısmını kaybeder. Bir tarafta yabancı kıyılarda İspanyol askerlerinin ateş attığı, bir tarafta o müthiş hazine. Acaba bütün bu korku dolu kanlı maceranın sonunda Hunter amacına ulaşabilecek midir? Korsan Günlükleri Michael Crichton'ın en iyi romanlarından biri. Bu kitapta çılgın maceralar, heyecan dolu entrikalar ve soluk soluğa bir gerilim yaşayacaksınız. Yazar hakkında. Sıradaki Sessiz Tehlike, Av, Zaman Tüneli, Jurassic Park ve Uzay Mikrobu gibi unutulmaz romanların yazarıdır. Crichton ayrıca bir film yapımcısı ve ER dizisinin yaratıcısı olarak da bilinir. Dünyanın en popüler yazarlarından biri olan Crichton, 150 milyonun üzerinde kitap satmıştır. Kitapları 36 farklı dile çevrilmiş ve eserlerinden 13 tanesi de sinemaya uyarlanmıştır. Halen bir filmi, bir kitabı ve bir televizyon dizisi eş zamanlı olarak bir numaraya yerleşmiş olan tek yazardır. Korsan Günlükleri 2008 yılında ölümünden sonra dosyalar arasında bitmiş bir eser olarak bulunmuştur. 1. Bölüm Port Royal. 1. Kısım. Majesteleri 2. Charles tarafından Jamaika valisi olarak atanmış olan Sir James Almond genellikle sabahları erken kalkardı. Bu eğilim hem yaşlanmakta olan dul bir erkeğin alışkanlıklarından, hem gut ağrılarından ötürü huzursuz uyuyor olmasından, hem de Jamaika kolonisindeki sıcak ve nemli iklime uyum sağlama çabasından kaynaklanıyordu. 7 Eylül 1665 sabahı James Almond, vali konağının 3. katında bulunan dairesinde yine erken uyandı. Yataktan çıkar çıkmaz pencereye yönelerek hava durumuna baktı ve onu bekleyen gün hakkında fikir sahibi olmaya çalıştı. Vali konağı tuğladan inşa edilmiş, damı kırmızı kiremitli, etkileyici bir yapıydı. Konak aynı zamanda Port Royal'ın tek 3 katlı binasıydı ve mükemmel bir şehir manzarasına sahipti. Binanın hemen altındaki sokağa baktığında aydınlatma görevlilerinin bir önceki gece yaktıkları lambaları söndürmek için turlamakta olduğunu görebiliyordu. Rich sokağında sabah devriyesini gerçekleştirmekte olan askerler çamurda yatan ayyaşları ve cesetleri topluyordu. Penceresinin hemen altından su taşıyıcılarının at arabaları gürültülü bir şekilde geçiyordu. Birkaç mil uzakta bulunan Rio Cobra'dan taze su fıçılarını bu araçlar taşıyordu. Bunun dışında Port Royal sessizdi. Şehir son sarhoş alemcinin sızıp kaldığı an ile limanlarda tüccarların koşuşturmaya başlayacağı an arasındaki kısa süreli sükunetin tadını çıkarıyordu. Bakışlarını şehrin dar ve sıkışık sokaklarından uzaklaştırıp ufuktaki limana yönelttiğinde demirlemiş veya karaya bağlanmış yüzlerce geminin direklerinin ahenk içinde sallanışını görebiliyordu. Daha gerilerde uzanan denizin üstünde bir İngiliz ticaret gemisi vardı. Gemi Rackham kayalıklarının yakınındaki mercan adacıklarının birkaç mil uzağına demirlemişti. Büyük ihtimalle gecenin ilerleyen saatlerinde buraya ulaşmış ve kaptanı tedbirli davranarak Port Royal limanına giriş yapmak için gün ışığını beklemeyi tercih etmişti. Gemiyi izlediği sırada şafağın sökmesiyle birlikte geminin üst yelkenlerinin açıldığını ve Fort Charles yakınlarından iki kılavuz geminin büyük ticaret gemisini limana çekmek üzere kıyıdan uzaklaştığını gördü. İngiliz hükümetinin izniyle sefere çıkan korsan gemilerden elde edilen ganimetin %10'unu kendi kasasına aktardığından yerel halk arasında %10 James lakabıyla tanınıyordu. Vali Almond sol bacağının üzerinde topallayarak hazırlanmak için pencereden uzaklaştı. O sabah Sir James'i bekleyen sevimsiz görev yüzünden pencerenin önünden ayrıldığı anda ticaret gemisini unutmuştu. İzlemesi gereken bir idam vardı. Önceki hafta askerler Le Clerc adında bir haydutu yakalamışlardı. Adanın kuzeyinde bulunan Ocho Rios yerleşim bölgesine yönelik korsan saldırı yapmaktan hüküm giymişti. Saldırıda sağ kalan kasaba halkından birkaç kişinin ifadesine dayanarak Le Clerc'in Hay sokağında halk önünde asılarak idam edilmesi kararlaştırılmıştı. Her ne kadar Vali Almond Fransız adama veya içinde bulunduğu duruma herhangi bir ilgi duymasa da resmi görevleri kapsamında bu idama katılması gerekliydi. Ve bu da sıkıcı bir sabah geçireceği anlamına geliyordu. Valinin sadık uşağı Richards odaya girdi. ''Günaydın ekselansları, işte kırmızı şarabınız.'' Vali Richards'ın uzattığı bardağı bir yudumda içti. Richards, valinin kişisel bakım gereçlerini hazırlamıştı. Bir leğende gül suyu, bir başka kapta ezilmiş mersinler ve yanında diş temizleme bezi ile birlikte hazır bekleyen daha ufak bir kasede diş tozu. Richards, elindeki parfümlü körükle her sabah yaptığı gibi odayı havalandırırken, Almond bakım malzemelerini uygulamaya başladı. ''İdam için sıcak bir gün.'' dedi Richards. Vali homurdanarak onayladı ve seyrelmiş saçlarına ezilmiş mersin ağacı tohumlarından hazırlanan macunu sürmeye devam etti. Vali Almond 51 yaşındaydı ve son 10 yılda giderek saçları dökülmüştü. Kendini beğenmiş bir adam sayılmazdı. Zaten çoğu zaman şapka takıyordu. Ve bu yüzden kellik onu olması gerekenden daha az kaygılandırıyordu. Yine de saçını gürleştirmek için karışımlar kullanmaktan geri kalmıyordu. Son birkaç yıldır tedavisi için tercihini mersin tohumu macunundan yana kullanıyordu. Bu kendisine Pliny tarafından verilmiş geleneksel bir tedaviydi. Daha önceleri zeytinyağı, kül ve ezilmiş kara solucanları ile yapılan bir karışım kullanarak saçlarının beyazlamasını engellemeye çalışmıştı. Fakat bu karışım öylesine berbat kokuyordu ki doğru düzgün kullanamamıştı. Vali Almond saçlarını gül suyuyla duruladı ve bir havlu ile kuruladıktan sonra aynadaki görüntüsünü kontrol etti. Tüm Jamaika kolonisinin en yüksek rütbeli yetkilisi olmanın sağladığı avantajlardan bir tanesi de adanın en iyi aynasına sahip olmasıydı. Kare şeklinde oldukça büyük ebatta ve kusursuz bir aynaydı bu. Bir yıl kadar önce Londra'dan getirilmiş ve şehirdeki bir tüccara satılmak üzere bırakılmıştı. Almond aynaya uydurma bir sebeple el koymuştu. Böyle konularda çok da ahlaklı davranmaya çalışmazdı. Ve hatta tam aksine böyle baskın tavırların halkın ona olan saygısını arttırdığını düşünürdü. Eski vali Sir William Lytton henüz Londra'dayken kendisine ''Jamaika'da ahlaki değerlere pek de bağlı sayılmazlar.'' diyerek uyarmıştı. Sir James politik açıdan saygılı ama gerçeği yansıtmakta yetersiz kalan bu sözleri takip eden yıllarda birçok kez anımsamıştı. Sir James nazik konuşmayı bilmezdi. Açık sözlüydü ve biraz da gut ağrılarından kaynaklanan sinirli bir yapısı vardı. O anda aynaya bakarken Berber Anders'a giderek sakallarını kısalttırmanın zamanının geldiğini düşündü. Sir James yakışıklı bir adam değildi ve bir gelinciyi andıran sivri yüz hatlarını gizlemek için sakal bırakıyordu. Görüntüsüne bakarak homurdandıktan sonra diş bakımına geçti. Hafifçe ıslattığı parmağını tavşan kafası tozu, nar kabuğu rendesi ve şeftali çiçeği içeren diş tozuna batırdı. Parmağıyla dişlerini hızlıca ovalarken bir yandan da kendi kendine bir şarkı mırıldanıyordu. Richards pencerenin önünde yaklaşmakta olan gemiyi izliyordu. Ticari geminin Godspeed isimli gemi olduğu söyleniyor efendim. Öyle mi diye sordu Sir James. Ağzını gül suyu ile çalkalayıp tükürdükten sonra dişlerini hazırda bekleyen diş bezi ile kuruladı. Hollanda'dan gelmiş kırmızı kadifeden kenarları işlemeli, kaliteli bir diş temizleme bezi kullanıyordu. Yine koloni bünyesindeki resmi konumu sayesinde elde ettiği bu bezden onda 4 adet bulunuyordu. Fakat bunlardan bir tanesi onu eski geleneksel metotlarla, yani bir kaya parçasıyla dövmek suretiyle temizlemeye çalışan cahil bir hizmetkar tarafından kullanılamaz hale getirilmişti. Nazik ipek kumaş kaya darbeleriyle parçalanmıştı. Burada iyi bir hizmetkar bulmak zordu ve Sir William da bunu ona daha önce belirtmişti. Richards bu anlamda tam bir istisnaydı. Kesinlikle değeri bilinmesi gereken bir uşaktı. İskoçyalıydı. Sadık, güvenilir ve namuslu bir İskoçtu. Normal şartlarda valiye ulaşamayacak havadisleri ve halk arasında dolaşan dedikoduları da aktarma konusunda son derece güvenilirdi.
Godspeed mi dedin?
Sir James'in o gün giyeceği kıyafetleri yatağa sermekte olan Richards, evet efendim diye yanıtladı.
Yeni sekreterim de gemide mi?
Geçen ay önüne gelen atamalar listesine göre Robert Hacklett isimli yeni sekreteri de Godspeed isimli gemi ile gelecekti. Sir James adamın adını daha önce duymamıştı ama kendisiyle tanışmak için sabırsızlanıyordu. Eski sekreteri Lewis dizanteriden öldüğünden beri yani tam 8 aydır bir sekreteri yoktu. Gemide olduğuna inanıyorum efendim dedi Richards. Sir James yüzünü ve boynunu soluklaştırmak için kiraz adı verilen bir karışım sürdü. Bu karışım beyaz kurşun tozu ve sirke içeriyordu. Daha sonra yanak ve dudaklarına fukus tabir edilen ve deniz yosunu ile toprak boyası karıştırılarak elde edilen kırmızı macundan sürdü. Valinin şifalı yağını getirirken idamı ertelemek arzusunda mısınız diye sordu Richards. İçmiş olduğu bir kaşık dolusu ilacın etkisiyle biraz irkilerek ''Sanırım ertelemeyeceğim.'' diye yanıtladı Almond. Gut ağrılarına iyi geldiğine inanılan bu yağ kızıl tüylü bir köpek türünden elde ediliyordu ve kendisi için Londralı bir şifacı tarafından hazırlanmıştı. Sir James her sabah aksatmadan yağdan bir kaşık içiyordu. Vali artık giyinmeye hazırdı. Richards valinin en güzel resmi kıyafetlerini düzgün bir şekilde hazır etmişti. Önce beyaz ipekten bir gömlek giydi ve altına soluk mavi pantolonunu geçirdi. Ardından yeşil kadifeden yapılmış yeleğe sıra geldi. Kalın, kapitone, rahatsız edici ve aşırı terletmesine rağmen resmi görevlerde bu üniformayı giymesi gerekiyordu. En güzel tüylü şapkasını giyerek kıyafeti tamamladı. Hazırlanma süreci 1 saate yakın sürmüştü. Uyanmakta olan kasabalıların bağırış çağırış, yolda koşuşturmaları açık pencereden içeriye yansıyordu. Richards'ın kendisini gözden geçirebilmesi için bir adım geri gitti. Almond'ın boynundaki fırfırı düzelttikten sonra Richards başını öne eğerek kıyafeti onayladı. ''Komutan Scott sizi aracınızda bekliyor ekselansları.''
''Çok iyi.'' dedi Sir James.
Attığı her adımda sancıyan sol ayak baş parmağından dolayı yavaş hareket ediyordu. Kalın yeleği yüzünden şimdiden terlemeye başlamıştı ve sürdüğü boyalar yanak ve kulaklarından akıyordu. Jamaika valisi konağın merdivenlerine inerek arabasına doğru ilerledi. İkinci kısım. Gut hastası olan bir adam için kasabanın parke taşlarıyla döşeli sokaklarında at arabasıyla yolculuk etmek adeta bir işkenceydi. Sadece bu neden bile Sir James'in idamlara katılmaktan nefret etmesine yetiyordu. Halkın akın ettiği bu tür etkinliklere katılmayı sevmemesinin bir diğer nedeni de idare ettiği bölgenin tam merkezine gitmek zorunda olmasıydı. Vali kasabayı dairesinin penceresinden kuş bakışı gözlemlemeyi bu duruma tercih ederdi. 1665 yılında Port Royal tam bir patlama yaşıyordu. Cromwell'in yaklaşık 10 yıl öncesinde gerçekleştirdiği seferlerden birinde Jamaika'yı İspanyolların elinden almasıyla ada tamamen değişmişti. Bu değişimle beraber Port Royal sefil, terk edilmiş, salgın hastalıklara boyun eğmiş olan değersiz bir kum yığınından sefil, tıklım tıklım kalabalık ve boğaz kesen kiralık haydutların cirit attığı 8000 nüfuslu bir kasabaya dönüşmüştü. Port Royal'ın zengin bir kasaba olduğu şüphe götürmez bir gerçekti. Fakat dünyanın en zengin kasabası bile olsa bu orada yaşamayı daha keyifli kılmıyordu. Kasabanın sadece birkaç yolu parke taş döşeliydi. İngiltere'den gelen bu parke taşlar da aslında gemilere denge sağlamak için yükleniyordu. Sokakların çoğu at pisliği ve çöplerden yayılan leş kokusuyla kaplı, kara sinek ve sivrisineklerin cirit attığı, çamurdan dar kanallardı. Ahşap veya tuğladan yapılmış kaba yapılı binalar dip dibe sıralanmıştı. Büyük kısmı hanlardan, içki dükkanlarından, kumarhanelerden ya da genel evlerden oluşan uçsuz bucaksız binalar dizisiydi. Bu işletmeler herhangi bir zamanda limana gelebilecek 1000 kadar denizciye ve olası diğer ziyaretçilere hizmet veriyordu. Bunların haricinde parmakla sayılacak kadar az yasal ticarethane ve dükkan bulunuyordu. Sir William Lytton'un ifade ettiği gibi kasabanın nadiren gidilen bir tane de kilisesi vardı. Doğal olarak Sir James ve vali konağının diğer sakinleri halktan birkaç inançlı kişiyle birlikte tüm pazar ayinlerine katılıyordu. Arada bir vaaz sarhoş bir denizcinin ahlaksızca ya da din karşıtı bağırışları ile bölünüyordu. Bir keresinde Sir James'in katıldığı ayinin silah sesleriyle yarıda kesilmesi sonucunda olay çıkaran kişiye 15 günlük hapis cezası vermeye mecbur kalmıştı. Genel olarak ceza verirken dikkatli olmaya çalışıyordu. Yine Sir William'ın deyişiyle Jamaika valisinin otoritesi bir parşömen parçası kadar ince ve hassastı. Kral kendisiyle görüştükten sonra Sir James bir akşamını Sir William ile geçirmişti. Sir William yerini alacak olan yeni valiye koloninin işleyişini anlatmıştı. Sir James dikkatlice dinlemiş ve kendisine söylenenleri anladığını zannetmiş ama yanılmıştı. Bir insanın yeni dünyadaki yaşamı anlayabilmesi, oradaki acı gerçeklerle yüzleşene kadar pek mümkün değildi. Sir James Port Royal'ın leş kokulu sokaklarında ilerlemekte olan at arabasının penceresinden saygı belirtisi olarak eğilen insanlara başını eğerek karşılık veriyordu. O anda içinden artık ne çok şeyi doğal, sıradan ya da kutsal olarak nitelendirerek kabullenebildiğine hayret etti. Havanın sıcak olmasını, vızıldayan sinekleri, iğrenç kokuyu, hırsızlığı, ahlak dışı ticareti, hatta para karşılığı devlet adına korsanlık yapan denizcilerin kaba tavırlarını bile kabullenmişti ve doğal karşılıyordu. Her gece gün ağarana kadar limandan yükselen uğultuya, bağırışmalara ve silah seslerine rağmen uyuyabilmek gibi binlerce küçük gelişme göstermişti. Hala onu çileden çıkartan birçok şey de vardı tabii ve bunların arasında sayabileceği en rahatsız edici şeylerden bir tanesi arabanın içinde tam karşısında oturmaktaydı. Kendini abartılı görgülü davranışların bekçisi zanneden Fort Charles garnizon amiri komutan Scott'tı. Komutan bir yandan eliyle üniformasındaki görünmez toz taneciklerini temizlerken, ''Ekselanslarının keyifli bir akşam geçirdiğini ve günlük görevlerine hazır olduğunu umarım.'' dedi. ''Yeterince uykumu aldım.'' dedi aniden Sir James. O esnada içinden daha önce yüzlerce kez düşünmüş olduğu şeyi, yani garnizon komutanının ciddi bir asker yerine aptal bir züppe olmasının Jamaika'daki yaşamını ne kadar riskli kıldığını düşünüyordu. ''Bana ulaşan bilgilere göre,'' dedi komutan Scott bir yandan parfümlü dantel bir mendili burnuna değdirip hafif hafif koklayarak, ''mahkum Leclerc dar ağacında sallanmaya hazır ve idamın sorunsuz gerçekleşmesi için de tüm hazırlıklar tamamlanmış olmalı,'' dedi. Çatık kaşlı ciddi bir ifadeyle, ''Çok iyi,'' diye yanıtladı Sir James. Öte yandan ticaret gemisi Godspeed'in şu sıralarda limana demir atmak üzere olduğu ve yolcularının arasında yeni sekreteriniz olarak atanan Bay Hacklett'ın da bulunduğu dikkatimi çekti. ''Bir önceki sekreterim kadar aptal olmaması için dua edelim,'' dedi Sir James. ''Umalım da öyle olsun,'' diye yanıtladıktan sonra komutan Scott bir süre sessiz kaldı. At arabası mahkumun asılmasını izlemek için büyük bir kalabalığın toplandığı Hay Sokağı meydanına ulaştı. Sir James ve Komutan Scott araçtan indikleri anda halkın tezahüratı ile karşılandılar. Sir James kısaca başını öne eğerek karşılık verirken komutan yere doğru eğilerek halkı selamladı.
Oldukça kalabalık dedi komutan. Bu kadar çok çocuğun ve genç delikanlının idamları izlemek için gelmesi her zaman yüreğimi ısıtıyor. İdamlar onlara iyi bir ders oluyor diye düşünüyorum. Sizce de öyle değil mi?
Ha dedi Sir James. Kalabalığı yararak kendine yol açarak en öne gitti ve idam sehpasının gölgesinde beklemeye koyuldu. Hay Sokağı meydanındaki idam sehpaları o kadar sık kullanılıyordu ki artık oranın demirbaşı olmuşlardı. Yerden yaklaşık 2,5 metre yükselen destekli bir kirişin ucunda boş bir ilmik sallanıyordu.
''Tutuklu nerede?'' diye asabi bir şekilde sordu Sir James.
Mahkum şimdilik ortalıkta görünmüyordu. Valinin sabırsız bir bekleyiş içerisinde olduğu gözlemleniyordu. Ellerini arkasında bir kavuşturup bir serbest bırakıyordu. Bir süre sonra mahkumu taşıyan at arabasının geldiğini haber veren davul sesleri duyuldu. Bağırışmalar ve gülüşmeler arasında kalabalık ikiye ayrılıp mahkumu taşıyan at arabasına yol verdi. Mahkum Leclerc elleri arkasında bağlı bir şekilde dimdik ayakta duruyordu. Üzerinde kendisini yuhalayan halkın attığı çöplerden lekelenmiş olan gri bir gömlek vardı. Mahkum yine de başını dik tutuyordu. Valiye doğru hafifçe eğilerek, ''Adam gerçekten de iyi bir izlenim bırakıyor ekselansları.'' dedi Komutan Scott. Sir James homurdandı.
''Ben de en azından iyi izlenim bıraktı. Onurlu bir şekilde ölmesini bilen bir adam hakkında iyi şeyler düşünürüm.''
Sir James cevap vermedi. At arabası idam sehpasına doğru ilerledi. Mahkum kalabalığa baktı. Cellat Henry Edmonds valiye doğru ilerledi ve önünde saygıyla eğildi.
''Günaydın ekselansları. Size de günaydın Komutan Scott. Sizlere, adalet heyetimiz tarafından suçlu bulunan Fransız mahkum Leclerc'i takdim etmekten şeref duyuyorum.
Bitir şu işi Henry dedi Sir James.
Derhal ekselansları.
Gücenmiş bir ifadeyle tekrar eğilerek valiyi selamlayan cellat at arabasına geri döndü. Mahkumun yanına çıkarak kalın ilmiği Leclerc'in boynuna geçirdi. Ardından arabanın arkasından inerek ön kısmına arabayı çekmekte olan katırın yanına geldi. O anda gereğinden uzun süren bir sessizlik oldu. Sonunda cellat topukları üzerinde arkasına dönerek
''Teddy, kahretsin dikkatli ol!'' diye kükredi.
Bir anda genç bir delikanlı, yani cellatın oğlu, davula seri bir şekilde vurmaya başladı. Cellat tekrar kalabalığa doğru döndü. Elindeki kırbacı havaya kaldırdı ve önünde duran katıra bir kez vurdu. Katırın çektiği araba tıkırdayarak uzaklaştı ve mahkum havada asılı kalarak sallanıp boşluğa tekmeler savurmaya başladı. Sir James adamın debelenmesini izledi. Leclerc'in boğulurken çıkardığı sinir bozucu hırıltıları duydu ve yüzünün morarmasını seyretti. Fransız mahkum çamurlu zemine yarım metreden az bir mesafede ileri geri sallanıyor ve oldukça şiddetli tekmeler savuruyordu. Gözleri dışarıya fırlayacak gibiydi. Dili ağzından dışarı sarkıyordu. İpe asılı duran bedeni titremeye ve sarsılarak kasılmaya başladı. Sonunda Sir James adamın daha fazla debelenmesine dayanamayıp "Olur" dedi ve önlerde duran bir grup insana kafasıyla işaret ederek müdahale etmeleri için onay verdi. Mahkumun dostları olmalılar diye düşündüğü birkaç güçlü genç adam öne fırlayıverdi. Mahkumun tekme atarak savrulmakta olan bacaklarına tutunarak boynunun hızla kırılmasına gayret gösterdiler. Maalesef görevlerinde pek becerikli değillerdi. Korsanın güçlü bir yapısı vardı. Kuvvetli bacaklarıyla onu tutmaya çalışan genç adamları çamurda sürüklüyordu. Mahkumun ölüm çırpınışları bir süre daha devam etti. Sonunda ve aniden asılı beden kendini salıverdi. Genç adamlar mahkumdan uzaklaştılar. Leclerc'in pantolonundan süzülmekte olan çişi çamura damlamaya başlamıştı. İpe asılı beden ağır bir şekilde ileri geri sallanmaktaydı.
Başarılı bir idamdı doğrusu diye sırıtan Komutan Scott cellada bir altın para attı.
O sırada çok fazla acıktığını düşünmekte olan Sir James arkasını döndü ve at arabasına bindi. Hem iştahını arttırmak hem de şehrin kötü kokularını bastırmak için bir tutam enfiye çekti. Yeni sekreterin gemiden henüz inip inmediğine bakmak için limana uğrama önerisi komutan Scott'tan gelmişti. At arabası limana girerek geminin demirlediği yere yaklaşabileceği kadar yanaştı. Arabacı valinin gereğinden fazla yürümemeyi tercih edeceğini iyi biliyordu. Arabacı kapıyı açar açmaz dışarı adımını atan Sir James kokuşmuş sabah havasını hissederek irkildi. Birkaç adım ilerleyince 30'lu yaşlarında genç bir adamla yüz yüze geldi. Genç adam da kendisi gibi üzerine giydiği kalın ve ağır yelek yüzünden ter döküyordu. "Ekselansları," dedi genç adam saygıyla eğilerek. Hafifçe eğilerek,
"Kiminle tanışma şerefine nail oluyorum?" diye sordu Almond.
Ağrıları yüzünden eskisi kadar eğilemiyordu ve zaten bu tarz abartılı formaliteler hoşuna da gitmezdi. "Adım Charles Morton efendim. Bristol'dan yola çıkan Godspeed ticaret gemisinin kaptanıyım." Genç adam belgelerini çıkartarak valiye uzattı. Almond aldığı belgelere bakmadı bile.
"Geminizde hangi malları taşıyorsunuz?"
"Batı ülkelerinden gelen ince pamuklu kumaşlar ekselansları. Bir de Starbridge'den cam ve demir eşyalar. Manifesto elinizdeki belgelerin arasında bulunuyor ekselansları."
"Yolcunuz var mı?"
Manifestoyu incelemek için açtığında gözlüklerini unuttuğunun farkına vardı. Önündeki liste kara bir bulanıklıktan ibaretti. Hızla manifestoya sabırsızca baktıktan sonra kapattı. "Ekselanslarının yeni sekreteri Bay Robert Hacklett'ı ve eşini getirdim," dedi Morton. "Ayrıca koloni tüccarı olmak üzere 8 adet hür doğmuş yerli getirdim. Son olarak Londra'dan Lord Amritton tarafından koloni vatandaşlarına eş olunmak üzere gönderilmiş 13 kadın hükümlü getirdim."
"Lord Amritton'dan ne de düşünceli bir davranış," dedi Almond soğuk bir ses tonuyla.
Zaman zaman büyük şehirlerin yetkilileri kadın hükümleri hapiste tutma masrafından kaçınmak için kurnazlık ederek Jamaika'ya yollarlardı. Sir James bu grubun da nasıl kadınlardan oluştuğuna dair oldukça gerçekçi bir fikre sahipti.
"Peki Bay Hacklett nerede?"
"Kamerasında Bayan Hacklett ile birlikte eşyalarını toparlıyorlar ekselansları." Kaptan Morton huzursuzca kıpırdandı. Bayan Hacklett için oldukça rahatsız bir yolculuk oldu ekselansları.
"Öyle olduğuna eminim," diye yanıtladı Almond.
Yeni sekreterinin onunla tanışmak için limanda hazır bulunmamasına kızmıştı.
"Bay Hacklett bana mesaj getirdi mi?"
"Sanırım getirdi efendim," dedi Morton.
"Sekreterime hazır olur olmaz hükümet konağında eşiyle birlikte bana katılmalarını beklediğimi iletme inceliğini gösterirseniz çok memnun olurum."
"İleteceğim ekselansları."
"Muhasebeci manifestonuzu inceledikten sonra yüklerinizi boşaltma işlemlerinizi takip edecek olan gümrük müfettişi Bay Gower'ın gelmesini bekleyebilirsiniz. Bildirmeniz gereken çok ölü var mı?"
"Sadece 2 kişi kaybettik ekselansları. Her ikisi de vasıfsız denizcilerdi. Bir tanesi suya düşerek kayboldu. Diğeri ise vücudunun su toplamasına yol açan bir hastalıktan öldü. Bundan daha fazla kaybımız olsaydı limana yanaşmazdım." Almond bir an tereddüt etti.
"Nasıl yani? Limana yanaşmazdınız?"
"Salgından ölenler olsaydı demek istedim ekselansları." Almond erkenden ısınmaya başlayan havanın etkisiyle sevimsizleşmişti.
"Salgın mı?"
"Ekselansları, bu son dönemde Londra'da ortaya çıkan ve ülkedeki kırsal kasabalara kadar sıçrayan salgını duymadınız mı?"
"Hayır, bunu bilmiyordum," dedi Almond. "Londra'da salgın mı var?"
"Evet efendim, birkaç aydır hızlı ve paniğe yol açacak şekilde yayılan ölümcül bir hastalık var. Amsterdam'dan geldiği söyleniyor." Almond iç çekti. Bu haftalardır Londra'dan niçin gemi gelmediğini ve saraydan haber alamamalarını açıklıyordu. 10 yıl önce yaşanan salgını hatırlayarak ablası ve yeğeninin şehir dışındaki kır evine gitmeyi akıl etmiş olmasını ümit etti. Her şeye rağmen gereğinden fazla rahatsızlık duymuyordu. Vali Almond genellikle felaketleri bile soğukkanlılıkla kabullenirdi. Sonuçta kendisi de her gün birçok Port Royal sakininin ölümüne yol açan dizanteri ve ateşli hastalık salgınlarının tehlikesi altındaydı.
"Bu konuda daha ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilmeyi arzuluyorum," dedi. "Lütfen bu akşam yemekte bana eşlik edin."
Bir kez daha eğilerek, "Zevkle," dedi Morton, "şeref duyarım."
"Bu fakir koloninin size sunacağı sofrayı görene dek bu düşüncenizi erteleyin," dedi Alman. "Son bir şey daha var kaptan," diyerek konuşmaya devam etti. "Vali konağında görev alacak kadın hizmetkarlara ihtiyaç var. En son gelen zenci kadınlar hastalıktan öldüler. Geminizde bulunan kadın mahkumların olabilecek en kısa süre içerisinde konağa yollanmalarını sağlarsanız minnettar kalırım. Dağıtımlarını bizzat kendim yapmak istiyorum."
"Elbette ekselansları." Albın son bir kez selam verip güçlükle at arabasına bindi. Koltuğa gömülmesiyle birlikte rahatlamış olan Almond, konağın yolunu tuttu. Komutan Scott, kasvetli ve kötü kokuların yoğun olduğu bir gün yorumunu yaptı. Gerçekten de öyleydi. Kasabanın iğrenç kokuları valinin burnuna bu yorumdan uzunca bir süre sonra bile hala gelmeye devam etmişti. Kokudan kurtulmak için bir tutam daha enfiye çekti.